Ayrım 8. Gladio'nun 3 Kasım 2002'de sonuçlanan darbesinde 2001 Ergenekon tertibinin rolü apaçık ortadadır. 2001 tertibinin başrollerinde MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Mehmet Eymür bulunmaktadır. 2001 Ergenekon tertibini Kıvrıkoğlu'nun 2008 yılında yaptığı açıklamalar da doğrulamıştır. Orgeneral Kıvrıkoğlu, irticaya karşı yumuşak tavrı nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Özkök'ün Genelkurmay Başkanı yapılmasını doğru görmüyor. Haklı çıkmıştır. Bu nedenle kendisine yapılan görevini uzatma önerisini reddetmekle birlikte Ecevit'e Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın Genelkurmay Başkanı yapılmasını öngören bir terfi tayin düzenlemesi öneriyor. Ancak Cumhurbaşkanı Sezer ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin cepheden karşı olmalarının da etkisiyle Başbakan Ecevit bu öneriyi kabul etmiyor. Bu süreçte Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun irticaya, özellikle Fethullah Hoca'ya tavrı konusunda Ecevit, Bahçeli, Yılmaz hükümetiyle karşı karşıya geldiği bugün aydınlığa kavuşmuş bulunuyor. Yüksek Askeri Şura toplantısında Fethullah Hoca gündeme gelince Ecevit komutanlara "Siz benim laikliğimi mi sorguluyorsunuz?" diye soruyor. Orgeneral Kıvrıkoğlu aktarıldığına göre sert bir ifadeyle "Evet Sayın Başbakan, sizin artık laikliğe önem verdiğinize inanmıyoruz." diyor. Dipnot Can Ataklı Vatan 26 Temmuz 2008. Erken seçim kararı alındıktan sonra Başbakan Ecevit'in bana yazmış olduğu mektubun içeriği de Ergenekon tertibinin etkilerini anlamamıza yardımcı oluyor. Ecevit'e hem telefonla hem de bir mektup yazarak Orgeneral Karadayı ve Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun da bulunduğu milli şahsiyetleri bir araya getirerek ulusal solu temsil eden bir iktidar seçeneği oluşturma önerimizi bildirmiştim. Ecevit bana mektupla verdiği cevapta ulusal solun birleştirilmesinden yana olduğunu ancak bunun demokrasi çerçevesi içinde olması gerektiğini yazmıştı. Ecevit'in bu demokrasi hatırlatmasıyla 20'nin üzerinde milli şahsiyet arasında 2 genelkurmay başkanına gönderme yaptığını o zaman da tahmin etmiş ve bu konuyu Ecevit'in bakanları Şükrü Sina Gürel ve Zekeriya Temizel dostlarıma da belirtmiştim. Ancak Ergenekon tertibiyle 2008 yılında piyasaya sürülen düzmece askeri darbe senaryolarından sonra şimdi daha iyi anlaşılmaktadır ki ABD güdümlü kuvvetler Cumhurbaşkanı Sezer'i ve Başbakan Ecevit'i Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun başında bulunduğu 1. askeri darbe yalanlarıyla etkilediler. Dipnot, İsmet Berkan'a 6 yıl sonra 4-11 Nisan 2008'de yayımlatılan Ergenekon'un Yakın Tarihi başlıklı dizi yazıda Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun 2002 yılında Ergenekon darbesi yapmak istediği yalanı piyasaya sürüldü. Bu dizi 2002 30 Ağustos öncesinde düzmece Ergenekon belgeleriyle yürütülen tertibin 2008 baharındaki itirafıdır. Uydurma Ergenekon belgelerinin bu amaçla devreye sokulduğunu bugün biliyoruz. CIA MİT işbirliğiyle tezgahlanan bir tertiple Orgeneral Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı yapılmış oldu. Ancak kuvvet komutanları Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun önerilerine göre belirlendi. Gladio'nun küresel merkezi 2001 yılı tertibiyle amaçladığı hedefe ulaştı mı? ABD'nin kazançları şöyle sıralanabilir. Türk ordusunun ABD'nin işgalinden önce 2002 sonbaharında Irak'ın kuzeyine girerek bir güvenlik kuşağı yaratma ve kukla devlet kurulmasını önleme planı bozuldu. Orgeneral Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanlığı'na getirilerek ABD açısından hayati önemde bir mevzi ele geçirildi. ABD'nin Tayyip Erdoğan Abdullah Gül yönetimini kurma planının önü açıldı. Uygun zamanda TSK komutanlarını ve İşçi Partisi yöneticilerini hedef alacak bir tertip için malzeme üretildi. 2006 Danıştay tertibine uzanan gizli örgütlenme ve hazırlıklar. ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan, 2006 yılı Danıştay suikastinden sonra çok önemli bir açıklama yaptı. "Bizim iktidara gelmeden önce yaptığımız tespitimize göre bu çeteler var." Dipnot, Deniz Baykal 29 Temmuz 2008 günü yaptığı CHP grup konuşmasında Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerinin anlamı üzerinde yerinde açıklamalarda bulundu. Aslında bu tek cümle çok büyük bir suçun itirafı. Tayyip Erdoğanlar Gladio'nun Türk ordusuna ve İşçi Partisi'ne karşı yürüttüğü Ergenekon tertibinin boğazlarına kadar içine batmışlardır. Çünkü bu tertip onların iktidarını kurmak ve sürdürmek için tezgahlanmıştır. Fethullahçı Gladio 2000 öncesinden beri tertibin merkezindedir. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün yakını olan Fehmi Koru tertibin her aşamada baş oyuncular arasındadır. Nitekim Yavuz Donat, Tayyip Erdoğanların emniyet içinde yolsuzlukla mücadele maskesi altında gizli bir örgütlenme oluşturduklarını daha 2003 yılında yazmış. Bu örgütlenme doğrudan Başbakan'a bağlı. İçişleri ve Adalet Bakanlarının bilgileri dahilinde. Bütün iç güvenlik birimleri de bu organizasyonun içinde. Çalışmalar gizli. Dipnot, Yavuz Donat, sabah 11 Temmuz 2003. Çalışma yeri devletin yasal binalarının dışında, meclise 500 metre mesafede. Yavuz Donat bu gizli örgütlenmenin 5 yıllık tecrübesi olduğunu da belirtiyor. Yani kökü Ergenekon tertibinin başlangıcı olan 1998 yılına uzanıyor. İşte Gladio bu, Tayyip Erdoğan'ın gizli örgütü. Deniz Baykal'ın deyişiyle Tayyip Erdoğan kendi derin devletini kurmuş. AKP'nin hükümet olmasından sonra Fethullahçı Gladio başbakanlık koltuğuna oturmuştur ve Ergenekon tertibini doğrudan doğruya oradan yürütmüştür. Tayyip Erdoğan bu görevini Ergenekon davasının savcısıyım diyerek açığa vurmuştur. BOP eş başkanlığı ve Gladio merkezi aynı kişide birleşmiştir. Gizli faaliyeti 2003 yılında Yavuz Donat tarafından da kayda geçirilen Gladio merkezi başbakanlığın örtülü ödeneğiyle beslenmiştir. Dünyada eşine az rastlanan teknolojiyle donatılarak geniş bir dinleme ağı oluşturulmuştur. 2006-2007 yılları bütçesinde Başbakanlık özel kalemi için ayrılan para toplam 58.8 milyon YTL'dir. Harcaman ise toplam 540 milyon YTL. Dipnot Aydınlık 10 Ağustos 2008 sayı 1099 sayfa 4. Harcanan miktar ayrılanın 9 katıdır. Fethullahçı Gladio'nun donatımı ve beslenmesi uğruna yasalar ve bütçe ilkeleri ayak altına alınmıştır. 2006 Danıştay suikastinden 2008 Ergenekon tertibine uzanan sürecin işaretini 2005 yılı Ekim ayında Atlantik'in öte kıyısından Fethullah Hoca verdi. Ulusalcı dalgayı aşacağız. Dipnot Aktüel 16 Ekim 2005. SİHA'nın Fethullah Hoca'nın kulağına fısıldadığı bu fetva ne acıdır ki Emniyet Genel Müdürlüğü raporu haline getirilmiştir. Bu rapora göre ulusalcılık PKK bölücülüğü kadar tehlikeli tehditler sıralamasına konmuştur. Dipnot Emniyet Genel Müdürlüğü raporu için bakınız Milliyet 29 Mart 2008. Fethullah Hoca'nın işaretinin hemen arkasından 2005 yılı Kasım ayında Şemdinli olayı tertiplendi ve dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı suçlayan iddianame düzenlendi. Danıştay suikastinden Ergenekon tertibine. 17 Mayıs 2006 günü Danıştay üyelerine suikast eylemi gerçekleştirildi. Tertip suikastçı Alparslan Arslan'ın yakalanmayacağı üzerine kurulmuştu. Bu suikast Kemalist devrimi savunan kurumları ve aydınları sindirmeye yönelik tipik Gladio eylemlerinden biriydi. Bu açıdan Doğan Öz, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu suikastlarıyla aynı türdendi. Tayyip Erdoğan suikastten 2 gün sonra MİT Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı'nı toplayarak ulusalcıların üzerine gidin talimatını verdi. Dipnot Doğu Perinçek'in basın toplantısıyla açıkladığı bu önemli olay için bakınız Aydınlık 4 Haziran 2006 sayfa 9. Bu talimat ancak düzmece senaryolarla ve tertiplerle uygulanabilirdi. Danıştay saldırısından hemen sonra Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı sıfatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve MİT'ten briefing istedi. Bu iki kurum hükümetin önüne askerlerden ve İşçi Partisi yöneticilerinden oluşan Ergenekon örgütü şemasını koydular. İsmet Berkan'ın yazdığına göre Ergenekon ile Danıştay suikastı arasında somut bir bağlantı kurulamadı. Dipnot İsmet Berkan Radikal 9 Nisan 2008. Ancak somut bağlantı imalatı için Fethullahçı polis şefleri seferber edilmiştir. Suikastçı Alparslan Arslan'a Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılan sorguda suikast emrini Doğu Perinçek'ten aldığı yolunda bir ifade vermesi ısrarla dayatıldı. Dipnot Saygı Öztürk, Hürriyet 26 Mayıs 2006. Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde tertipçilerin yaptığı bu kanunsuzluk üzerine Balıkesir'de şu açıklamada bulundum. Eğer o soruyu soran şerefli bir fare ise deliğinden çıkmalı ve ben sordum diye kendisini ortaya koymalıdır. Dipnot Aydınlık 4 Haziran 2006 sayı 985 sayfa 5. Uydurma Ergenekon örgütü şemaları Gladio medyasında çarşaf çarşaf yayınlatıldı. Dipnot 24 Mayıs 2006 günlü Radikal Star Yeni Şafak. Ergenekon tertibi bağıra bağıra geldi. Bu arada Fethullah Hoca'nın Zaman Gazetesi ve Aksiyon Dergisi Mehmet Eymür'ün özel oluşumlar açıklamasını yayımladılar. Eymür her kritik durumda olduğu gibi tertibin içinden kafasını uzatıyor ve kaos çıkartacak ulusal örgütlenmelerin varlığına dikkat çekiyordu. Yeniden tertipler dönemine girilmişti. Gladio güdümlü bazı şeriatçıların yaptığı suikastin bazı yurtsever subayların üzerine yıkılması için tezgahlar çalışmaya başladı. Eski Kıbrıs gazilerinden emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin suçlandı. MİT bağlantılı eski Sarıyer savcısı Ertaç Giray, kendisini mali müşavir olarak tanıtan İsmail Eksik ve ordudan çıkartılmış emekli yüzbaşı Zekeriya Öztürk, tertibin uygulayıcıları olarak saptandılar. Ancak tertip tutmadı. Dipnot: Danıştay tertibindeki MİT üçlüsü, Aydınlık 4 Haziran 2006 sayı 985 sayfa 4 ve devamı. İsmail Eksik olaylar sırasında kendisini gizlemek için İsmail Paker diye tanıtmış. Bu arada sol maskeli bazı kışkırtıcı ajanlar ODTÜ'de yapılan Kemalist devrimin düşünsel kaynakları sempozyumuna saldırtılıyor ve salondan çıkartıldıktan sonra emniyetin koruması altında saatlerce salonu taşlıyordu. Dipnot: Aydınlık 4 Haziran 2006 sayı 985 sayfa 12 ve devamı. Ergenekon belgeleri yeniden basına servis edildi. Sabahın köşe yazarı Aslı Aydın Taşbaş aynı günlerde Doğum Perinçek'e Ergenekon yeniden yapılanma belgesinin tam metnini veriyor. Ve bu belgeyi sizin yazdığınız söyleniyor, doğru mu diye soruyordu. Perinçek'in verdiği cevabı Aydın Taşbaş şöyle özetlemiş: Bu belgede istihbarat vurgusu var, ben o işlere girmem. Ben böyle bir örgütün ne tüzüğünü yazarım ne de emrine girerim. Başbakan olup, cumhurbaşkanı olup ülkeyi yönetmeye talip olunca teşkilatı mahsusa tarzı böyle bir örgüt kurulabilir. Ancak fahri olarak böyle bir yapıya gidilmesi son derece tehlikeli sonuçlar doğurur. Dipnot: Aslı Aydın Taşbaş, Sabah 1 Haziran 2006. Gladio'nun düzmece darbe senaryoları. Ergenekon tertibinin kurgusu 2006 yılından sonra darbe senaryolarına dayandırıldı. Türkiye 2001 yılından beri 7 askeri darbe tehlikesi yaşamıştı ve 8.'si de yoldaydı. Doğrudan doğruya Gladio'nun merkezinde imal edilen bu kurgu olaylar, toplantılar ve eylemler uydurularak kitaplarla ve gazete köşelerinden piyasaya sürüldü. Türkiye tarihinin en yoğun psikolojik savaşı yaşanıyordu. Hedefte Türk ordusunun son 20 yılının hemen hemen bütün komutanları, İşçi Partisi ve Atatürkçü güçler vardı. Gladio'nun 8 darbe senaryosu İsmet Berkan ve benzerleri aracılığıyla yayımlandı. Şamil Tayyar, Zihni Çakır, Aydoğan Gezici, Bülent Orakoğlu ve benzerleri imzalarıyla çıkarılan bazı kitaplar neredeyse bütünüyle uydurma olaylarla Gladio senaryosunun kodlarını ve sınırsızlığını sergilediler. 8 darbe kurgusunu Ergenekon tertibinin hedeflerini göstermek için burada özetliyoruz. 1. Darbe kurgusu. Tarih 2001 sonbaharı. Lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu. Konu Ecevit'i başbakanlıktan indirip Hüsamettin Özkan'ı başbakanlığa getirmek ve ABD'nin işgalinden önce Irak'ın kuzeyine konumlanmak. Dipnot: İsmet Berkan Radikal 4 Nisan 2008, Şamil Tayyar Operasyon Ergenekon sayfa 25, Emre Aköz Sabah 22 Mart 2008, Engin Ardıç Sabah 23 Nisan 2008, 06 Aşkar Rumuzu'yla. 2. Darbe kurgusu. Tarih Ağustos 2002, Lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu. Konu irticaya karşı mücadeledeki zaafı nedeniyle Orgeneral Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanlığını önlemek. Bu girişim başarısızlığa uğrayınca Orgeneral Aytaç Yalman'ın Kara Kuvvetleri Komutanı, Orgeneral Şener Ey Uygur'un Jandarma Genel Komutanı olmasını sağlamak. Dipnot: Aynı yerlerde. 3. Darbe kurgusu. Tarih Mart 2003, Lideri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman. Konu ABD ordusunun Türkiye topraklarını kullanması için TBMM'ye sunulan izin tezkeresinin reddini sağlamak ve Kıbrıs'ta Annan planını baltalamak. Dipnot: İsmet Berkan Radikal 5-6 Nisan 2008, Şamil Tayyar Operasyon Ergenekon sayfa 15, 19, 20, 26, 29, 30, 32, 40, 43, 44. Zaman Gazetesi'nde söyleşi 7 Nisan 2008, Hasan Cemal Milliyet 16 Nisan 2008, Nazlı Ilıcak Sabah 7 Nisan 2008, Murat Yetkin Radikal 6 Nisan 2008, Alper Görmüş nokta 29 Mart 2007. 4. Darbe kurgusu. Tarih Ocak Nisan 2004. Lideri Jandarma Genel Komutanı Şener Er Uygur ve ismi açıkça belirtilmeyen bir kuvvet komutanı. Konu: KKTC kurucu Cumhurbaşkanının Kofi Annan'ın hakemliğini red çabasına destek olmak ve askeri ihtilal yapmak. Başarısızlığa uğrayınca ay ışığı planına geçmek. Dipnot: İsmet Berkan Radikal 5-6 Nisan 2008, Şamil Tayyar Operasyon Ergenekon sayfa 25, 26, 29, 30, 40, 43, 44, 241. Zaman Gazetesi'ne söyleşi 7 Nisan 2008, Hasan Cemal Milliyet 16 Nisan 2008, Emre Aköz Sabah 13 Nisan, 26 Nisan 2008, Tamer Korkmaz Yeni Şafak 13 Nisan 2008, Nazlı Ilıcak Sabah 7 Nisan 2008, Murat Yetkin Radikal 6 Nisan 2008, Perihan Maden Radikal 1 Nisan 2008, Alper Görmüş nokta 29 Mart 2007. 5. Darbe kurgusu. Tarih 27 Nisan 2007. lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt. Konu Cumhuriyet mitinglerine ortam hazırlamak ve Genelkurmay'ın internet sitesinde 27 Nisan 2007 bildirisini yayınlamak. Dipnot İsmet Berkan Radikal 10-11 Nisan 2008. Şamil Tayyar Operasyon Ergenekon sayfa 42-57. Emekli Van Savcısı Ferhat Sarıkaya Şemdinli olayları iddianamesi, Ali Bayramoğlu Bilgi Üniversitesi'nde İtalyan Savcı Felice Casson ile yapılan paneldeki açıklaması. 6. Darbe kurgusu, tarih Mayıs 2007, lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt. Konu Anayasa Mahkemesi'ne baskı yaparak 367. madde gerekçesiyle Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığa seçilmesini iptal ettirmek. Dipnot aynı yerlerde. 7. Darbe kurgusu, tarih Mart 2008'de başladı. Lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt. Konu AKP'nin kapattırılması. Dipnot aynı yerlerde. 8. Darbe kurgusu, tarih 2009 yılı için planlandı. Lideri Orgeneral İlker Başbuğ. Konu iç çatışma çıkarıp piyasaları altüst ederek yaratılan kaos ortamında kanlı askeri ihtilal gerçekleştirmek. Dipnot Murat Belge, taraf 28-29 Ocak 2008. Aytekin Gezici, Ergenekon sayfa 189-196. Şamil Tayyar, Operasyon Ergenekon sayfa 252 ve devamı. Ali Bayramoğlu, Yeni Şafak 10 Nisan 2008. 2008 tertibi. Bush'un 5 Kasım 2007 talimatı. 5 Kasım 2007 günü ABD Başkanı Bush, Washington Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nde Büyük Orta Doğu Projesi BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan'ı kabul ediyor. ABD Başkanı'nın bu buluşmada Tayyip Erdoğan'a Ergenekon'u tasfiye talimatı verdiğini Fehmi Koru'dan öğreniyoruz. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün yakın arkadaşları Fehmi Koru, Ergenekon tertibinin her kritik aşamasında olduğu gibi yine sır katibi rolüyle ortaya çıkıyor. 28 Ocak 2008 günü Deniz Fener'in ünlü Kanal 7 Beyaz Cam'ından Bush'un 5 Kasım 2007'de düğmeye bastığını açıklıyor. Aynı gerçeği 4 gün sonra bu kez Deniz Fener'in günlük gazetesi Yeni Şafak'taki köşe yazısıyla da duyuruyor. Dipnot Fehmi Koru, Kanal 7, 28 Ocak 2008 ve Yeni Şafak 1 Şubat 2008. Fehmi Koru yazmamış olsa da talimatın ABD'den verildiği yine çırılçıplak ortada. Çünkü talimatı daha sonra Beyaz Saray sözcüleri de bütün dünyaya ilan ettiler. Ergenekon'un sonuna kadar üzerine gidilmeli, devlet ve ordu içindeki örgüt temizlenmeli. Avrupa Parlamentosu kararı. ABD ferman verince Avrupa Birliği de hemen harekete geçti. Avrupa Parlamentosu'na göre Mart başında verilen Türkiye raporunda Ergenekon'un üzerine kararlılıkla gidilsin talimatı yer alıyordu. Dipnot Aydınlık 16 Mart 2008, sayı 1078, zaman 13 Mart 2008. Hollandalı Hristiyan Demokrat Milletvekili Ria Oomen Ruijten'e hazırlatılan bu rapor daha sonra 21 Mayıs 2008 günü Avrupa Parlamentosu'nda kabul edildi. Avrupa Parlamentosu kararında aynen şöyle yazıyor. Türk makamlarını Ergenekon suç örgütü soruşturmasını kararlılıkla sürdürerek örgütün devlet yapısı içine sızmış şebekesini bütünüyle ortaya çıkarmaya ve mensuplarını adalete teslim etmeye teşvik ediyoruz. AP'nin bu kararının aynı zamanda Türkiye'nin bölünmesine ve Atatürk devriminin tasfiyesine yönelik maddeler içermesi Ergenekon operasyonunun hangi plan kapsamında olduğunu yansıtmaktadır. 35 kişilik siyah Pentagon heyeti. ABD ve AB'den yalnız talimat gelmedi. Ergenekon operasyonunu eylemli olarak yürütecek 35 kişilik ekip de geldi. CIA Pentagon heyeti 18 Şubat 2008 günü Ankara'ya indi ve ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir binaya yerleşti. Operasyon ekibi Türkiye'deki en üst düzey ABD askeri temsilciliği olan ODC, Office of Defense Cooperation, yani Savunma İşbirliği Dairesi bünyesinde çalışıyor, ODC'nin başında ABD'li bir tümgeneral bulunuyor. Operasyon merkezinin görevi Ergenekon tertibini doğrudan yöneterek ABD ve AB'ye hayır denemeyecek bir ortam yaratmak. 35 kişilik bir CIA Pentagon ekibinin Ankara'ya yerleşmesi, Aydınlık Dergisi dışındaki basın organlarında haber değeri bulmadı. Dipnot Aydınlık 16 Mart 2008, sayı 1078, sayfa 12 ve devamı. Aydınlık 6 Temmuz 2008, sayı 1094, sayfa 4 ve devamı. Ergenekon operasyonunun kritik kararları Ankara'daki CIA Pentagon ekibi tarafından alınıyor. Tayyip Erdoğan'ın başbakan koltuğuna oturur oturmaz örgütlediği 5 yıllık tecrübesi olan gizli merkez, CIA Pentagon heyetine bilgi ve görüş sunuyor. Dipnot Yavuz Donat, sabah 11 Temmuz 2003. 21 Mart 2008 günü İşçi Partisi yöneticilerinin Cumhuriyet Gazetesi'nin önderi İlhan Selçuk'un ve İstanbul Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu'nun gözaltına alınmaları sürecini CIA Pentagon heyeti yönetti. 1 Temmuz 2008 günü Orgeneral Şener Ey Uygur ve Orgeneral Hurşit Tolon'un ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün gözaltına alınmaları talimatını da yine doğrudan doğruya Ankara'daki CIA Pentagon heyeti verdi. Dipnot Aydınlık 6 Temmuz 2008 sayı 1094 sayfa 4. Hükümet Ergenekon operasyonunun tepesinde. ABD'nin BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan, ABD'den gelen kıymetli misafirlerinin ayaklarının altına hukuk devletini serdi. Heyet Ankara'ya indiği 18 Şubat 2008 günü gazetelerden Tayyip Erdoğan'ın bir gün önce yaptığı konuşmayı okuyordu. BOP eş başkanı Ergenekon operasyonunda yürütme ve yargının uyum içinde çalıştığını söylüyordu. ABD heyetine rapor verilmişti. Tayyip Erdoğan Ergenekon savcısı olduğunu açıklayarak yeni kimliğini de sergilemiş ve yargıya müdahalede kaba ve ısrarlı olduğunu ilan etmişti. Tayyip Erdoğan iktidarı boylu boyunca tertibin içindeydi. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Şemdinli tertibindeki savcının sonunu unutturmak için Ergenekon savcılarına kamuoyu önünde açık destek verdi. Bakan savcılara hiçbir mağduriyete uğramayacaksınız, teminatını vermek durumundayım diyordu. Fethullahçı neoliberal basın bu açıklamayı Şemdinli gibi olmayacak yorumlarıyla yayımladı. Dipnot İsmet Berkan, Radikal 4 Temmuz 2008. Her tür kanunsuzluk serbestti. Aranan savcı nasıl bulundu? O kanunsuzlukları yapabilecek savcının bulunması kolay olmamıştır. Ergenekon tertibini anlayabilmek için savcının bulunuş hikayesini basında çıkan yazılarla özetleyeceğiz. Anlatılanlara göre 17 Mayıs 2006 Danıştay suikastinden beri Ergenekon tertibini yürütecek bir savcı aranıyordu. Olaydan hemen sonra Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı ve Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla emniyet ve MİT yöneticilerini topluyor. Bu bilgilendirme toplantısında briefing diyor. Abdullah Gül'ün önüne bir şama konuyor. İsmet Berkan'ın yazdığına göre Abdullah Gül şu açık talimatı içeriyor. Bana anlattıklarınızı delillendirip savcıya da anlatın. Hepsi yakalansın, yargılansın. Açık talimat terimi İsmet Berkan'a ait. Açık talimatın içeriği de Ergenekon operasyonunun bütün sırlarını ortaya döküyor. Delillendirin. Savcıya anlatın. Hepsi yakalansın. Hepsi yakalansın. Bunları savcı veya polis müdürü söylemiyor. O sırada başbakan yardımcısı koltuğunu işgal eden Abdullah Gül söylüyor. Başbakan yardımcısı delillendirip savcıyı anlatın diyorsa bunun delil uydurun anlamına geldiğini yine İsmet Berkan'ın yazılarından öğreniyoruz. Ergenekon şeması sözü geçen toplantıda Abdullah Gül'ün önüne konduğu zaman Danıştay saldırısı ile çok sonra İstanbul'da başlayacak olan Ergenekon soruşturması arasında somut bir bağlantı kurulamıyor. Emniyet ilk gün getirilip Abdullah Gül'e sunduğu istihbari bağlantıları savcıya sunamıyor, delillendiremiyor. Dipnot İsmet Berkan, Ergenekon'un yakın tarihi 5, Radikal 9 Nisan 2008. Uydurma bir şema var. Fethullahçı Gladio'nun uydurduğu istihbari bağlantılar var, ancak delil yok. İşte o delilleri imal etme talimatını Abdullah Gül veriyor. Ancak talimat yalnız delil bulmaya yönelik değil, aynı zamanda savcı bulmayı da içeriyor. Burada hayli zorluk çekilmiş. Fethullahçı güvenlik yetkilileri gazeteci Murat Yetkin'e savcı bulunamıyor diye yakınıyorlar. Dipnot İsmet Berkan Radikal 4 Temmuz 2008. En sonunda delili olmayan uydurulmuş suçlamalarla soruşturma yürütecek o savcı da bulunuyor. İsmet Berkan'dan dinleyelim. Nasıl olduysa İstanbul'da Zekeriya Öz isimli bir savcı bulundu. Bütün bunların 2003 sonu 2004 yaşı başında yaşanan darbe girişimleriyle bağını keşfetti. Dipnot İsmet Berkan aynı yerde. Nasıl olduysa deyişi yine İsmet Berkan'dan. İşte savcı Zekeriya Öz'ün bulunmasını anlatan anlamlı sözcükler nasıl olduysa. Nasıl olduğunu olanlardan anlıyoruz. Savcı Öz uydurduğu delillerle kendi bulunuş nedenini de ortaya koyuyor ve İsmet Berkan'ın yazdığı gibi 2006 yılında gerçekleşen Danıştay suikasti ile 2 yıl önce 2003-2004 yıllarındaki darbe girişimleri arasındaki bağı keşfediyor. Darbe 2003-2004'te. Oysa Danıştay suikasti 2006'da. Bağlantıyı keşfeden savcının yeteneği işte burada. 2 yıl sonrasının suikastiyle 2 yıl önceki darbe girişiminin arasında ilişki kurabiliyor. Danıştay suikasti kurguya göre niçin yapılmış? Darbe ortamı hazırlamak amacıyla. Ancak darbe girişimi 2 yıl öncesinde kalmış. Suçlanan komutanlar Orgeneral Yalman, Orgeneral Ey Uygur, Orgeneral Fırtına, Orgeneral Tolon hepsi emekli olmuş. Mantık yok ama Fethullahçı Gladio'nun 1998'den beri uydurduğu kurguları yargı önüne getirme cüreti var. Aradan savcı bulunmuştur. Bulunan savcının CIA ile buluşturulduğu haberi de yine basında yer aldı. Fatih Altaylı, savcı Zekeriya Öz'ün El-Kaide soruşturmasında CIA ekibiyle görüşmeler yaptığını belirtti ve bu görüşmeden sonra Ergenekon savcılığına getirildiğine dikkat çekti. Altaylı yorumu izleyiciye bırakıyordu. Dipnot: www.habertürk'te yer alan bu haberi Fatih Altaylı Habertürk televizyonunda Olaylar ve Gerçek programında da vurguladı. 3 Eylül 2008. Böylece Ankara'daki BOP eş başkanlığından sonra İstanbul'da da BOP eş savcılığı kuruldu. Bu BOP eş savcılığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetimi dışında çalıştığı haberleri gazetelerde sık sık yayımlandı. Örneğin İşçi Partisi yöneticilerinin gözaltına alınması konusu savcı Zekeriya Öz tarafından 3 kez İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in önüne götürülmüş ancak reddedilmişti. Dipnot: Hürriyet 22 Mart 2008 sayfa 26. Ne var ki savcı Zekeriya Öz'ün arkasındaki kuvvet büyüktü. Bulunan savcı beğenilmeyen başsavcıdan daha güçlüydü. Arkasında ABD vardı, Fethullah Hoca vardı, AB vardı. Tayyip Erdoğan vardı, Abdullah Gül vardı, Mehmet Ali Şahin vardı. PKK ve DTP ve bil cümle Türkiye ve ordu düşmanı örgüt ve çevreler de açıkça ve üstün bir gayretle Zekeriya Öz'ü destekliyor ve alkışlıyordu. Bulunan savcının Cumhuriyet Başsavcılığından farkı Ergenekon iddianamesi kamuoyuna açıklandığı zamanda ortaya çıktı. Başsavcı Aykut Cengiz Engin iddianamenin sorumluluğunu 3 savcıya yüklüyor, basına sızdırılan bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunu vurguluyordu. Basına verilen yalan haberlerle bilgi kirliliği yaratılmış ve şüphelilerin özel yaşamları ve temel hakları ihlal edilmişti. Dipnot: Başsavcı Aykut Cengiz Engin'in iddianameyi kamuoyuna açıklaması konusunda bakınız gazeteler 15 Temmuz 2008 ve özlü bir yorum için bakınız Aydınlık 20 Temmuz 2008 sayı 1096 sayfa 17. Bütün bunlar suçtu. Savcı Zekeriya Öz ve ekibi suç işlemişti. Ama o bulunan savcıydı. Suç işleme ayrıcalığı vardı.